Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Ben aklımda şunu lanet yok ya. Ben ne bekliyim?
Bu yanlış bir yanaşmadır. Ben istemiyorum ki müeyyen harici merkezler siparişini yerine getirir.
İran şey terörist bir nefi. Bu şimdi o için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst. Ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla da karşınızdayız. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyiciler, Suriye hükümeti ve ordusunun muhaliflere karşı kimyasal silah saldırısı düzenlediği iddialar üzerine Suriye hükümetine yaptırım uygulanmasını isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar tasarısını geçtiğimiz günlerde Rusya ve Çin veto etti. Yaptırım karar tasarısı ABD, Fransa ve İngiltere tarafından sunulmuştu. Bu tasarı Suriye ordusu ve hükümetine helikopter satılmasını, sağlanmasını ve sevk edilmesini de yasaklıyordu. Şimdi sevgili dinleyiciler, bu kısa başlıktan yola çıkarak Suriye konusunda tekrar konuşmak istiyoruz röportajımızda uzman konuğumuzla. Olup biten son gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz analizlerde. Değerli hocam, araştırmacı yazar Sayın Cahit Kılıç hocamız telefon hattımızdadır. Cahit Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz Cahit Hocam katıldığınız için. Şimdi malumunuz Suriye krizi Mart 2017'de 7. yılına giriyor. Ve sizinle geçen röportajlarımızda Suriye'nin önemi iç, bölgesel ve bölge dışı olmak üzere 3 ayrı alanlarda bazı konuları ele almıştık. Şimdi son dönemde de bildiğiniz gibi ülke içinde önemli gelişmeler yaşandı. Elbap'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamen musallat olması, terörle mücadelede Suriye ordusunun birçok zafer elde ettiği haberler geldi, duyduk. Şimdi genel olarak sizin pencerenizden bakacak olursak Suriye gelişmelerine, yaşanan son hadiseler siz hangi yolda değerlendirirsiniz?
Efendim, son günlerin en önemli hadisesi, daha doğrusu son 2-3 günün hadisesi bu. Münbiş civarında bu Kürt, yani YPG, PYD, YPG, askeri gücü de YPG elinde bulunan Münbiş civarındaki toprakların Rusya'nın baskısı ve Rusya'nın da daha doğrusu Rusya ile YPG'nin anlaşması neticesinde Suriye ordusuna, yani Beşar Esad'ın direkt ordusuna teslim edilmesi hadisesidir ki bu bizim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıklamıştı ki biz işte Elbap'tan sonraki hedefimiz Münbiş'tir. Ondan sonra Rakka konusunda da Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşırsak Rakka'ya kadar da gideriz demişti. Ama zaten bugün Elbap'a kadar giden, Elbap'ı orada teslim alan, yani Türk Silahlı Kuvvetleri, bizim askerlerimiz orada savaşıyor. Allah onlara yardım eylesin. Oraya girişin şeyi şöyle diyelim, biraz tereddütle düşündüm ne diyebilirim diye, Rusya'nın izin vermesiyle, Rusya'nın müsaadesiyle girdi Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye topraklarına. Rusya eğer karşı çıksaydı bizim askerlerimiz Elbap'a girmezdi. Elbap'a girişin amacı başından da açıklandı. Evet, bizim oradan Kilis şehrimize ve başka yerlere, yerleşim birlerine füze atıyordu İşitçiler, DAEŞ'çiler. Esas sebep oydu ama bir ara bizim biliyorsunuz Cumhurbaşkanı bize oraya Elbap'a şey için girmedik. O civara biz zalim Esed'den kurtarmaya girdik. Ertesi gün şark etti. Mecburen kaldı. Çünkü Rusya'nın himmetiyle girmiş oraya. Rusya azıcık dilini, Putin azıcık şöyle suratını ekşitti mi iş bitiyordu. Çünkü Suriye yenilgisinde Türkiye, daha doğrusu Suriye hadisesinde Türkiye yenilmişti. Amerika Birleşik Devletleri ile beraber yenilgiye uğramıştı. Politik olarak, siyaseten, askeri değil, siyaseten yenilmişti. Bunu ben birkaç defa da hem televizyon ekranlarında söyledim hem de yazdım. Zannediyorum daha önce sizdeki röportajlarında da söyledim. Türkiye'yi yeni baştan Suriye Suriye olaylarında, Suriye politikasında aktör durumuna getiren Vladimir Putin'dir. Onun da şeyi budur, temel sebebi şudur ki Vladimir Putin'in Batı'nın karşısında yalnız kalmaması için sadece Çin'le, İran'la ve işte Suriye bir de Lübnan Hizbullah'ı gibi yalnız kalmaması için, elinin güçlü olması için Türkiye'ye de ihtiyacı vardı. O Türkiye'ye destek verdi. Türkiye de ona destek verdi. Dolayısıyla çünkü Amerika'nın tarafından da tamamen dışlanmıştı Türkiye. Hala da şeyden sonra umutları vardı ki Barack Obama gittikten sonra Trump gelince Trump Türkiye ile daha iyi sıcak ilişkiler kuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir takım tezlerine destek verecek ya da en azından onu politik olarak, diplomatik olarak daha fazla dikkate alabilecek diye düşünüyorlardı ama şu ana kadar öyle bir şey gelmedi, sinyal gelmedi. Rakka meselesi de çok önemli. Rakka şu anda Musul artık düştü, düşecek. İrak ordusu Musul'u teslim alıyor. Bütün gözler, dünyanın gözü bu defa Rakka'ya çevrilecek. IŞİD Rakka'nın etrafında toplanıyor ve Rakka da stratejik olarak çok önemli bir nokta. Hem Suriye için önemli, hem yeni baştan Irak'a bir tehdit olmaması açısından önemli, hem Türkiye'ye tehdit olmaması açısından önemli, hem de Rusya'nın askeri gücünün Suriye içerisindeki misyonunu tamamlaması açısından önemli. Bu arada elbette ki İran işin de fevkalade bu açıdan önemli. Hem Irak hem Suriye konusunda İran'ın büyük destekleri var. Yani bölgesel ülkelerin hepsi için önemli. Suudi Arabistan burada artık tamamen devre dışı olmuş durumdadır. Evet. Katar çoktan daha önce de devre dışı olmuştur. Artık onların esamesi okunmuyor. Kimse Suudi Arabistan burada böyle etkili olur, böyle silah gönderir, böyle para verir. Artık işte IŞİD'i böyle saldırtır, El Nusra'yı böyle, o devirler kapandı. Orada artık Suudi Arabistan aktör değil, figüran bile olamıyor artık. Şimdilik aktör olanlar tabii ki biz. En başta Rusya'dır, İran'dır ve Rusya'nın da gayretiyle, yardımıyla şu anda Türkiye'dir. Ve elbette ki hala YPG üstünde etkili olan, onlara silah veren, onları Rakka'ya girmek için hazırlayan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin Musul'da İrak ordusuna hava desteğini son zamanlarda kesmeden vermesi önemlidir.
Aynen.
Daha önce kaypaklık yapıyorlardı. Bir destek veriyorlardı, bir de öbür taraftan da işi de havadan silah milah atıyorlardı, indiriyorlardı falan.
Evet.
Yani her türlü oyunu oynuyordu ABD. Bu yeni bir şey değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin başından beri kaypak politikası hep olmuştur, böyledir. Yani dalına da vurur, mıhına da vurur, ona da yardım eder, bunu da bunu kışkırtır, ona kışkırtır, karşılıklı savaş çıkarır. Nitekim IŞİD'i biz çıkardık diye artık itiraf etmeyen Amerikalı kalmadı. Şimdi efendim, dediğim gibi son Rusya'nın son manevrası önemlidir. Münbiş civarında o YPG'nin elinde, Kürtlerin elinde olan toprakları Suriye ordusuna verdiğinde Türkiye'nin Rakka'ya giriş yolu kapanmış olacaktır. Bunu evet. kapamak isteyen de öyle görünüyor ki Rusya'dır. Artık tamam, sana buraya kadar gel dedim, geldim. Burada bitir, buradan sonra gitme diyebilir. Zannediyorum diyor da ve büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'ni de devre dışı bırakarak Suriye ordusunun biraz daha desteğini, orduya biraz daha desteğini artırarak hava kuvvetlerini, Rusya'nın Suriye'de bulunan hava güçlerini biraz daha takviye ederek, biraz daha uçak göndererek ve biraz daha sık hava saldırıları düzenleyerek Rakka'yı da bizzat Rusya IŞİD'den temizleyecek gibi görünüyor. Bunu kesin olarak söylemek mümkün değil. Çünkü IŞİD nasıl Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'i orada koz olarak kullandıysa bugüne kadar Rusya'nın önünde, karşısında Nusra'yı falan koz olarak kullandıysa, bu defa da zannediyorum ki Rusya hele gel bunu da sen temizle diyebilir. Yani bunu da Amerika temizlesin, biraz da o çaba harcasın, biraz evet. da o uçak harcasın, para harcasın, asker getirsin, biraz da o bu anlamda uğraşmış olsun diyebilir. Bunlar tabii ki kapılar kapalı kafalar arkasında alınan kararlardır. Dış dünyaya yansımaz. İçeride ne söylenir, ne konuşulur, ne karar alınır. Bu tabii ki dışarıya söylenenlerin tam tersi de olabilir. Ki çoğun zamanlıkta da siyasetler öyledir, öyle alırlar. O siyaseti bir tek biz gidemiyoruz. Bizim Cumhurbaşkanı sağ olsun dünyayı ve Türkiye'yi meydanlarda yönetiyor. İşte muhtarlarla konuşurken yönetiyor. Ne bileyim ben böyle. Bu dünya diplomasisinde, siyasetinde görülmemiş şeyler oluyor. Bizim adımıza yanlış bir harekettir. Bilmiyorum başka sorunuz olacak.
Peki. Buyurun. Tabii efendim şimdi Orta Doğu'da eski bölgesel düzenden geçiş için Suriye'de yeni düzenin kurulmasına ihtiyaç var mıdır sizce?
Suriye'deki yeni düzenin adı ne olabilir? Yeni düzen demokrasi düzeni olabilir. Yani Türkiye'den evet. Ya da başka komşusu kim var? Irak'tan ya da Lübnan'dan ya da öbür tarafta Ürdün'den. Yani İsrail'de zaten düşman. Yeni baştan ilişkiler tesis etmesi için, iyi ilişkiler kurması için ne olabilir? Bir yeni düzen, demokrasi düzeni olabilir. Demokrasiye kararı kim verecek? Demokrasiye kararı kim verecek? Elbette ki Beşar Esad'ın da kendi gayretiyle demokrasiye geçiş olursa, yani bugünkü mevcut rejim demokrasiye geçiş kararı alırsa ve demokratik seçimler sonucunda ister Beşar Esad, İster yeni bir cumhurbaşkanı ya da yeni bir hükümet bunun kararını verecek olan kesinlikle Suriye halkıdır ve Suriye halkı vermelidir. Suriye'nin nasıl yönetileceğinin kararını Suriye halkı vermelidir. Kimlerin yöneteceğinin kararını da Suriye halkı vermelidir. Burada geçiş dönemi için ara hükümetler kurulabilir. Yani bugün o muhalefet denilen eli silahlı, eli kanlı teröristler değil. Siyaseten eli kana bulaşmamış, siyaseten muhalefet yapanlarla bugünkü mevcut rejim yöneticileri masa başında oturup anlaşabilirler ki nitekim Rusya, İran ve Türkiye'nin bu yönde çabaları var. Biliyorsunuz işte Kazakistan'da devam etti bir müddet görüşmeler. Bundan sonra da görüşmeler devam edecek. Buradan bir yeni Suriye için bir yeni yönetim şekli çıkma ihtimali olabilir mi? Bence olabilir ama bu tek çare demokrasidir. Demokrasiyle yönetilmelidir. Beşar Esad bugüne kadar evet katı bir rejimle yönetti ülkesini ama hiç kimse kalkıp da on binlerce yabancı teröristin doldurularak onun içine salınmasını haklı göremez. Adam vatanını salındı. Yani yüz binlerce eli kanlı katiller de olur. Hepsi sapık. Hepsi insanlık düşmanı, ırz düşmanı, namus düşmanı. Ve bunlar hepsi tekfirci, kendisi gibi olmayan herkesi kafirlikle suçlayan, o Yezidilerin kadınlarını pazarlarda satan, pazarlayan böyle alçakça bir örgütlen o muhalefet olarak kabul edilemez. Onun baskısıyla herhangi bir rejim değişikliğine de gidilemez. Nitekim Beşar Esad Rusya'nın ve İran'ın büyük desteğiyle de bu yöndeki beklentileri kırdı. Şimdi tek üstünde yoğunlaşılacak durum bundan sonra Rakka'nın da kurtarılması ve oradaki bütün teröristlerin bir şekilde berhava edilmesi, devre dışı bırakılmasından sonra ülke sulha kavuştuğu andan itibaren de demokrasi yoluna gidilmeli. Buna bütün batılı devletlerde bizim doğrudan mesela kendi şart, bu orta şarttaki İran'da, Türkiye'de diğer aktör olabilecek başka ülkeler kim var? Rusya elbette ki başta olmak üzere.
Evet.
Buna destek vermeliler. Ben zannediyorum ki böyle de olacak. Öyle düşünüyorum ben.
Doğrudur. Cahit Hocam şu anda bizim süremiz bitmiş oluyor. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için katıldığınız bizim röportajımıza. Size iyi çalışmalar diliyoruz efendim. Çok sağ olun.
Hayırlı yayınlar. Siz de sağ olun.
Sevgili dinleyiciler, röportajımızda Suriye gelişmeleriyle ilgili analizleri bugünkü yayınımızda sizlerle paylaştık. Röportajımızda araştırmacı yazar İstanbul'dan Sayın Cahit Kılıç hocamızla konuştuk. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.